Ayrım 3.
Paris yaşamının girdaplarına kapılmış bu gençler, doğrudan doğruya kendilerini ilgilendirmeyen şeylere kulak asmayan bu yaşlılar kadar yüzeysel olmayan kimseler, Vautrin'in uyandırdığı bulanık izlenimlerle yetinmezlerdi. Kendisinin ne düşündüğünü, neler yaptığını kimsecikler bilmezken, o çevresindekilerin işlerini bilir, bilmese de sezinlerdi. Görünüşteki babacanlığını, sürekli hatırseverliğiyle, keyifliliğini kendisiyle başkaları arasında bir duvar gibi kullanmakla birlikte, kişiliğinin korkunç derinliğini ikide bir belli ederdi. Çoğu zaman Juvenal'e yaraşır yergi dolu alayları, yasaları maskara etmekten, seçkinler çevresini yerden yere vurup tutarsızlığını ortaya koymaktan hoşlandığını gösterir, toplum düzenine kim beslediğini, yaşantısının derinliklerinde özenle saklanan bir gizlem bulunduğunu belli ederdi. Mademoiselle Taillefer belki farkında bile olmadan birinin gücünün ötekinin güzelliğinin çekimine kapılmıştı. Kaçamak bakışları, gizli düşünceleri bu kırklık adamla bu genç üniversiteli arasında gider gelirdi. Ama günün birinde bir rastlantı sonucu iyi bir parti olacak durumda olmakla birlikte hiçbiri onu düşünür gibi görünmüyordu. Bu kişilerden hiçbiri içlerinden birinin ileri sürdüğü mutsuzlukların yalan mı, doğru mu olduğunu araştırmak çabasına katlanmazdı ayrıca. Hepsi de karşılıklı durumlarının yol açtığı kuşkuyla karışık bir ilgisizlik gösterirdi karşısındakilere. Birbirlerinin acılarını yatıştıracak güçten yoksun olduklarını bilirlerdi. Avutucu söz dağarcığını da acılarını anlata anlata tüketmişlerdi. Yaşlanmış eşler gibi birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı artık. Aralarında yalnızca makinemsi bir yaşayışın ilişkileri kalmıştı böylece. Yağsız çarklar gibi işliyordu. Hepsi de sokakta bir körün önünden dost doğru geçecek, bir talihsizlik öyküsünü hiç heyecanlanmadan dinleyecek, bir ölümde bir düşkünlük sorununun çözümünü görecek insanlardı. Yokluk en korkunç can çekişme karşısında bile ilgisiz bırakıyordu onları. Bu dertli canların en mutlusu Madame Vauquer'di. Bu serbest düşkünler evinin kraliçesiydi o. Sessizlikle soğuğun, kurulukla ıslaklığın bir bozkır gibi uçsuz bucaksız bir duruma soktuğu bu küçük bahçe onun için güleç bir gölgelikti. Tezgahın bakır pası kokusunu taşıyan bu sarı ve donuk ev yalnız ona haz verirdi. Bu hücrecikler kendi eviydi. Ömürlüğüne kendisine bağlanmış bu kürek mahkumlarını saygıyla karşılanan bir yetkeyle besliyordu. Bu yeterli ve sağlığa zararsız besinleri güzel ve rahat olmasa bile temiz ve sağlığa elverişli kılmakta serbest oldukları bu odaları bu zavallı yaratıklar Paris'te bu fiyata başka nerede bulabilirlerdi? Apaçık bir haksızlık yapmaya bile kalksa, kurbanı buna hiç sızlanmadan katlanabilirdi. Böyle bir topluluğun, küçültülmüş olarak tam bir toplumun öğelerini sunması gerekirdi. Sunuyordu da. Sofradaki 18 kişi arasında, her okulda ve her çevrede rastlandığı gibi, tüm alayların üzerine yağdığı, hor görülen bir zavallı yaratık vardı. Bu zavallı yüz, ikinci yılın başında Eugénie de Rastignac için 2 yıl süreyle aralarında yaşamaya yargılı olduğu yüzlerin en belirgini oldu. Bu abalı ise eski şehriyeci, tarihçinin de ressamın da başına bir tablonun bütün ışığını tutacağı Goryeo babaydı. Ne olmuştu da pansiyonun en eski müşterisi bu neredeyse kindar horgörüye, bu acımayla karışık işkenceye, bu mutsuzluk saygısızlığına çarptırılmıştı. Kötü huylardan daha zor bağışlanan şu gülünçlük ya da tuhaflıklardan biri mi yol açmıştı buna? Bu sorular birçok toplumsal haksızlıkla yakından ilgilidir. Gerçek alçak gönüllülükleri, zayıflıkları ya da ilgisizlikleri yüzünden her şeye katlananlara her şeyi çektirmek insanoğlunun yaratılışında bulunan bir şey belki de. Başka bir kişi ya da başka bir şey yararına gücümüzü ortaya koymaktan hoşlanmaz mıyız? En zayıf yaratık, sokak çocuğu, Hava don oldu mu bütün kapıları çalar ya da el değmemiş bir anıta tırmanıp üstüne adını yazar. Goryo Baba 69 yaşlarında bir ihtiyardı. 1813 yılında işlerini bıraktıktan sonra Madame Vauquer'in pansiyonuna çekilmişti. Şimdi Madame Couture'ün oturduğu daireyi tutmuştu İlkin. O zamanlar 5 altın fazla ya da 5 altın eksik vermiş, böyle şeyleri hiç önemsemeyen bir adam olarak 1200 frank pansiyon ücreti ödemekteydi. Madame Vauquer önceden aldığı bir ödenti karşılığında bu dairenin 3 odasını sarı hasa bezinden perdelerle, Utrecht kadifesiyle kaplı, cilalı tahtadan koltuklarla, birkaç yapıştırma resim ve banyo meyhanelerinde bile beğenilmeyen duvar kağıtlarıyla çirkin mi çirkin bir biçimde yenilemişti. O sıralarda saygıyla Monsieur Goryeo diye anılan Goryeo Baba'nın atılan kazıklar karşısında gösterdiği umursamaz cömertlik, iş konusunda hiçbir şeye aklı ermeyen bir budala gibi görülmesine yol açmıştı belki de. Goryeo, fazlasıyla dolu bir gardırop, ticareti bıraktı diye hiçbir zevkinden el çekmeyen tacirin güzelin bohçasıyla gelmişti. Madame Vauquer, Hollanda işi 18 gömleğe hayran kalmıştı. Şehriyeci uyuklayan göğsü üstünde bir zincircikle birbirine bağlanan ve her birinin üzerinde kocaman bir elmas bulunan iki iğne taşıdığı için gömleklerinin güzelliği daha bir dikkat çekici oluyordu. Genellikle açık mavi bir giysi, her gün ak pikeden bir yelek giyer, yeleğin altında armut biçimi çıkık karnı çalkalanır, üzerinden süsler sarkan ağır bir altın zinciri hoplatırdı. Gene altın olan tütün tabakasında gönül işleriyle ilgili bazı takıntıları bulunduğu izlenimini veren içi saç dolu bir madalyon vardı. Ev sahibesi kendisini zamparalıkla suçladığı zaman en meraklı olduğu konuda pohpohlanmış bir burjuvanın keyifli gülümsemesi dolaşmıştı dudaklarında. Dolapları evinden getirdiği bir sürü gümüş eşyayla dolmuştu. Dul kadın kepçeleri, kaşıkları, çatalları, bıçakları, yağlıkları, salçalıkları, yaldızlı gümüşten kahvaltı takımlarını sonra epeyce mark ağırlığında olan 250 gram dolaylarında bir ağırlık ölçüsü, pek güzel olmasalar bile elden çıkarmak istemediği öbür parçaları çıkarıp yerleştirmesine seve seve yardım ederken gözleri parlamıştı. Bu armağanlar Goryeo Baba'ya aile yaşamının tantanasını anımsatıyordu. Kapağında Gaga Gaga'ya vermiş iki kumru bulunan bir kase ile tabağını yerleştirirken, "Karımın ilk armağanıdır bu bana," demişti Madame Vauquer'e. "Zavallı karıcığım, genç kızlığında biriktirdiği bütün paraları buna yatırmıştı. Biliyor musunuz madam? Bundan ayrılmaktansa tırnaklarımla toprak kazmayı yeğ tutarım. Tanrı'ya bin şükür. Ömrümün sonuna kadar her sabah bu kasede kahvemi içebileceğim. Hiç de acınacak bir durumum yok doğrusu. Bir yana koyduklarım daha uzun süre bol bol yeter bana." Sonra Madame Vauquer o saksağın gözüyle Grandlieu'de devletten alacaklı olanların listesini kapsayan defter, birkaç kayıt görmüştü. Bunlar da şöyle bir toplanınca bu iyi Goryeo'nun yılda 8-10 bin frank dolayında bir geliri bulunduğunu gösterirdi. O sıralarda tam 48. baharını tamamlamış olmakla birlikte 39'dan fazlasını kabul etmeyen de Coughlin doğuşlu Madame Vauquer bugünden sonra bir takım düşünceler koymuştu kafasına. Goryeo'nun göz pınarları dışa dönük, şişkin ve sarkıktı. Bu yüzden ikide bir gözlerini silmek zorunda kalıyordu. Ama Madame Vauquer hoş görünüşlü, uygun bir erkek olarak görmüştü kendisini. Öte yandan hem kocaman köşeli burnu hem de dolgun ve çıkık baldırları dul kadının önem verdiği anlaşılan ruhsal nitelikleri belli ediyordu. Adamcağızın ay gibi yuvarlak, bön mü bön suratı da bunu doğruluyordu. Bütün aklını duygularda yoğunlaştırabilecek nitelikte son derece sağlam yapılı bir hayvan olsa gerekti. Ecole Polytechnique'in berberinin her sabah gelip pudraladığı güvercin kanadı biçimi saçları basık alnında 5 uç veriyor, yüzünü güzelce süslüyordu. Monsieur Goriot biraz kaba saba olmakla birlikte öyle iki dirhem bir çekirdekti ki, enfiyesini öyle zengin bir tavırla kullanıyor, tabakasının her zaman dolu olduğundan öyle emin bir biçimde enfiyeyi burnuna çekiyordu ki, yaşlı adam evine yerleştiği gün, Madame Vauquer yatağına yatınca, Goriot olarak yeniden doğmak üzere, Vauquer'in kefenini bırakma isteğinin ateşinde domuz yağında bir keklik gibi kızarmaya başlamıştı. Bütün küçük Paris ailelerinin Eldorado'sunu düşlemişti. Evlenip pansiyonu satmak, burjuva sınıfının bu seçkin kişisinin koluna girmek, semtin önde gelen hanımlarından biri olmak, yoksullara yardım toplamak, pazar günleri, şuasi, gentili'ye eğlence gezileri düzenlemek, Temmuz ayında kimi pansiyonerlerin verdiği yazar davetiyelerini beklemeden canı istediği zaman tiyatroya gidip kendi locasına kurulmak. Kuruş kuruş biriktirilmiş 40 bin frankı bulunduğunu hiç kimseye söylememişti. Hiç kuşkusuz para bakımından hiç de küçümsenmeyecek bir parti olduğu kanısındaydı. Şişko Silvi'nin her sabah yatakta kalıbını bulduğu güzellikleri kendi kendine kanıtlamak istercesine yatağında dönmüş, gerisine gelince ondan aşağı kalacak bir yanım yok diye söylenmişti. Bugünden sonra şöyle böyle 3 ay süresince Dul Vauquer, Monsieur Goriot'un berberinden yararlanmış, evine gelip giden saygıdeğer konuklarla uyum durumunda bir hava verme zorunluluğunun hoş göstereceği bir takım giyim masrafları yapmıştı. Bundan böyle kapısını her bakımdan en seçkin kişilere açacağını ileri sürmeye başlamış, pansiyonerlerini değiştirmek için yollar arayıp durmuştu. Bir yabancı gelmeye görsün. Hemen Paris'in en saygıdeğer ve en önde gelen tacirlerinden biri olan Monsieur Goriot'un kendisini yeğe tutmasıyla övünüyordu. Üst başında Maison Vauquer yazısı bulunan el ilanları dağıtmıştı. Söylenene bakılırsa burası Quartier Latin'in en eski ve en gözde pansiyonlarından biriydi. Gobelins Vadisi'ni de kapsayan burası 3. kattan görünürdü. Çok güzel bir görünümü, bitiş noktasında ıhlamurlarla çevrili bir yol uzanan güzel bir bahçesi vardı. Burada havanın temizliğinden ve yalnızlıktan söz ediyordu. Bu el ilanı ona Kontes de Lambersinili, savaş alanında can vermiş bir generalin dul karısı sıfatıyla kendisine bağlanması gereken aylığı alabilmek için işlemlerin sonunu bekleyen 36 yaşında bir kadın getirmişti. Madame Vauquer sofrasına özen göstermiş, salonlarda aşağı yukarı 6 ay süresince ateş yakmıştı. Kısacası el ilanında verilen sözü öyle bir tutmuştu ki aldığından fazla para harcamıştı. Bu nedenle Kontes Madame Vauquer'e sevgili dostum diyor, ona Mare'de, Maison Vauquer'de daha pahalı olan bir pansiyonda sürülerinin dolmasını bekleyen iki dostunu, Baron de Vomerland'la Albay Comte Picoison'un dul karısını getireceğini söylüyordu. Öte yandan Savaş Bakanlığı daireleri işlerini tamamladığı zaman bu hanımlar büyük bir rahatlığa kavuşacaklardı. Ama daireler hiçbir işi bitirmiyor ki diyordu. İki dul kadın akşam yemeğinden sonra Madame Vauquer'in odasına çıkıyor, frenk üzümü likörü içip evin hanımının kendine ayırdığı çerezleri yiyerek küçük söyleşilere dalıyordu. Madame de Lambermesnil ev sahibesinin Goriot konusundaki tasarlarını pek beğenmişti. Çok güzel düşüncelerdi bunlar. İlk günden sezmişti zaten, onu kusursuz bir adam olarak görüyordu. ''Ya değerli dostum, gözümün içi gibi sağlam bir adam.'' diyordu dul kadına. ''Bir kadına çok zevkler tattıracak durumda daha. Çok genç kalmış bir adam.'' Kontes giyinişi konusunda Madame Vauquer'e dostça uyarılarda bulunmuştu. Savlarıyla uyum durumunda değildi böyle. ''Bir güzel silahlanmanız gerek.'' demişti ona. Birçok hesaplardan sonra birlikte Palais Royal'e gitmişler, Galerie de Bois'da tüylü bir şapkayla bir başlık satın almışlardı. Sonra Kontes La Petite Jeannette mağazasına götürmüştü dostunu. Buradan da bir giysiyle bir atkı seçmişlerdi. Bu cephane kullanılıp da dul kadın silahlarını kuşanınca Boeuf à la mode tabelasına benzemişti. Balzac'ın bir başka yerde belirttiğine göre Boeuf à la mode, moda sığır adlı lokantasının tabelasında başına şapka giymiş bir öküz resmi vardı. Bununla birlikte öyle olumlu bir biçimde değiştiği kanısına varmıştı ki kontese minnet borçlu olduğunu düşünmüş, pek öyle eli açık olmamakla birlikte 20 franklık bir şapkayı lütfen kabul etmesini rica etmişti. Başka bir düşündüğü vardı aslında. Ondan Goryeo'yu yoklamak ve aklını çelmek gibi bir yardım istemeyi düşünüyordu. Madame de Lambermesnil pek de dostça girişmişti bu oyuna. İhtiyar şehriyeciyi sıkıştırıp kendisiyle bir görüşme yapmayı başarmıştı. Ama adamı kendi hesabına baştan çıkarma isteğinin esinlediği çabalar karşısında sıkılgan, daha doğrusu isteksiz bulunca bu kabalık karşısında öfkeyle dışarı çıkmıştı. "Meleğim, bu adamdan hiçbir şey koparamazsınız," demişti sevgili dostuna. "Gülünçlük derecesinde kuşkuluğu, cimrinin, hayvanın, budalanın biri. Verse verse üzüntü verir size." Monsieur Goryeo ile Madame de Lambermesnil arasında öyle şeyler geçmişti ki kontes onunla bir daha bir arada bulunmak bile istememişti. Ertesi gün 6 aylık pansiyon ücretini ödemeyi de unutarak çekip gitmiş, 5 frank değer biçilen bir eski giysiden başka bir şey de bırakmamıştı. Madame Vauquer onu bulabilmek için çalmadık kapı bırakmamıştı. Ama Paris'te Comtesse de Lambermesnil konusunda hiçbir bilgi edinememişti. Bu üzücü olaydan sık sık söz eder, kedilerden daha kuşkulu olmasına bakmadan insanlara fazla güvenmekten dert yanardı. Yakınlarından kuşkulanıp da karşılarına çıkan ilk yabancıya kapılı veren kimselere benzerdi. Garip ama gerçek bir ruh olgusudur bu. İnsan yüreğinde bunun köklerini bulmak da kolaydır. Kimi insanların birlikte yaşadıkları kimselerden elde edebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır da ondan belki. Onlara ruhlarının boşluğunu gösterdikten sonra gizliden gizli hiç de hak etmedikleri bir sertlikle yargılandıklarını sezerler. Ama pohpohlanmalardan yoksun kaldıkları ve buna yenilmez bir gereksinim duydukları ya da ilgileri bile bulunmayan nitelikleri taşıyormuş gibi görünmek isteğiyle yanıp tutuştukları için bir gün gene gözden düşmek pahasına da olsa yabancılardan saygı ya da sevgi göreceklerini umarlar. Bir de doğuştan çıkarcı insanlar vardır. Dostlarına, yakınlarına iyilik etmek boyunlarının borcu olduğu için hiçbir yardımda bulunmazlar onlara. Buna karşılık yabancılara iyilik eder, bundan bir onur kazancı sağlarlar. Sevgi halkası ne kadar yakınlarındaysa o kadar az sever, halka ne kadar yayılırsa o kadar yardımsever olurlar. Madame Vauquer de temelinden bayağı sahte, iğrenç olan bu iki yaratılışta vardı kuşkusuz. "Ben burada olsam bu iş başınıza gelmezdi," demişti Vautrin. "Suratından anlardım namussuzun ne malı olduğunu. İyi bilirim onların suratlarını." Bütün yarım akıllılar gibi Madame Vauquer de olayların halkası dışına çıkmaz, nedenlerini tartmazdı. Kendi kusurlarından dolayı başkalarına yüklenmekten hoşlanırdı. Böyle bir kayba uğrayınca da dürüst şehriyeciyi talihsizliğinin baş nedeni olarak görmüş, bu andan sonra ondan soğumaya başlamıştı. Cilvelerinin, kendini beğendirme çabalarının yararsızlığını anladıktan sonra bunun nedenini de sezmekte gecikmemişti. Kendi deyimiyle pansiyonerinin gizli gönül işleri olduğunu fark etmişti. En sonunda iyice anlamıştı ki öyle tatlı tatlı beslediği umut düşsel bir temele dayanıyordu ve bu işler iyi bildiği anlaşılan kontesin kesinlikle söylediği gibi bu adamdan hiçbir şey koparamayacaktı. İster istemez nefreti dostluğundan daha ileri gitti. Kini aşkıyla değil boşa çıkmış umutlarıyla oranlıydı. İnsan yüreği sevgi tepelerine tırmanırken arada bir dinlenmek fırsatı bulursa kin duygularının dik yokuşunda pek mola vermez. Ama Monsieur Goryeo pansiyoneriydi onun. Bu yüzden manastır başkanına kızan bir keşiş gibi kırılmış onurunun patlamalarını bastırmak, umut kırıklığının yol açtığı iç çekişleri gömmek, öç isteklerini içine atmak zorunda kaldı. Yarım akıllılar iyi duygularını da kötü duygularını da sonu gelmez küçüklüklerle yatıştırırlar. Dul kadın da kadın şeytanlığını kurbanına karşı sessiz işkenceler bulmakta kullandı. Pansiyonuna soktuğu gereksiz şeyleri kaldırmakla başladı işe. Eski düzenine döndüğü sabah, "Kornişonda, ançuezde yok artık," dedi Şişko Silvi'ye. "Aldatmaca bunların hepsi." Monsieur Goriot, servetini kendi kazanmış olanlarda bir alışkanlık durumuna getirdiği pintice bir tutumluluğu sürdürür, yemeklerini seçmezdi. Çorba, et haşlaması, yanına bir de sebze, en sevdiği akşam yemeği olmuştu. Her zaman da öyle olacaktı. Bunun sonucu olarak Madame Vauquier'in pansiyonerini üzmesi çok zor oldu. Hiçbir konuda keyfini kaçıramıyordu. Adamın sarsılmazlığını anlayıp da umutsuzluğa düşünce onu küçük görmeye başladı. Duyduğu tiksintiyi pansiyonerlerine de geçirdi. Onlar da eğlence olsun diye dul kadının öcüne destek oldular. İlk yılın sonuna doğru kadıncağız kuşkuyu öyle bir noktaya getirmişti ki yılda 7-8 bin frank geliri çok güzel bir gümüş takımı ve zengin parası yiyen kadınlarınkine taş çıkartan mücevherleri bulunan bir tacirin nasıl olup da servetine oranla pek düşük bir ücretle kendi pansiyonunda kaldığını merak eder oldu. Goriot bu ilk yılın büyük bölümünde sık sık haftada iki kez akşam yemeklerini dışarıda yemiş, sonra fark edilmez bir biçimde yemeğini dışarıda yediği akşamların sayısı ayda iki yemişti. Goriot Efendi'nin bu eğlenceleri Madame Vauquier'in çıkarına fazlasıyla uygundu. Pansiyonerlerinin gittikçe artan bir şaşmazlıkla yemek yemesi karşısında keyfi kaçmaması olanaksızdı. Bu değişiklikler bir yandan ağır bir servet azalması, bir yandan da ev sahibine kontra girme isteğiyle açıklandı. Bu cüce kafalıların en tiksindirici alışkanlıklarından biri kendi küçüklüklerini başkalarında da aramalarıdır. Yazık ki ikinci yılın sonunda Monsieur Goriot ikinci kata geçerek pansiyon ücretini 900 franka indirmek istediğini söyledi. Böylelikle neden olduğu gevezelikleri haklı çıkardı Madame Vauquier'in. Öyle sıkı bir tutumluluk göstermek zorunda kaldı ki bütün kış ateş yakmadı odasında. Dul Vauquier parasını önceden almak istedi. Monsieur Goriot razı oldu ama kadın bundan sonra kendisine Goriot Baba demeye başladı. Şimdi gelin de açıklayın bakalım bu düşüşün nedenlerini. Zor iş. Sahte kontesin söylemiş olduğu gibi Goriot Baba sessiz sinsi bir adamdı. Söyleyecek hiçbir şeyleri bulunmadığından hepsi de boş boz olan kafasızların mantığına göre işlerinden söz etmeyen kimseler kötü işler yapıyor demektir. Böylelikle bu çok seçkin tacir yavaş yavaş bir düzenbaz, bu çapkın adam bir maskara oldu.